İkili Sarman DNA Yapı Çözümünün Öyküsü James Watson.
Ayrım 11.
Sonbahar ilerliyordu. Ben hala bakteri eşleşmelerine esir olmuş durumdaydım. Sık sık Hammersmith Hastanesi laboratuvarında çalışan Bill Hayes ile konuşmak için Londra'ya gidiyordum. Cambridge'e dönerken akşam yemeği için Morris'i yakalayabildiğim zamanlar aklım yine DNA'ya gidiyordu. Bazı öğleden sonraları da Morris ortalıkta bulunmuyordu. Laboratuvardaki arkadaşları bunu bir kızın varlığına yoruyorlardı. En sonunda her şey açığa çıktı. Morris öğleden sonralarını eskrim öğrenerek geçiriyordu. Rosie ile ilişkileri her zamanki güç durumunu koruyordu. Morris'in Brezilya dönüşünde edindiği kesin izlenim, Rosie'nin işbirliğini eskiden olduğundan da olanaksız bulduğuydu. Bu yüzden Morris biraz rahatlamak için kromozomların ağırlığını ölçmeyi sağlayacak bir yöntem bulmak amacıyla girişim mikroskobu ile uğraşmaya başladı. Rosie'ye başka bir yerde iş bulunması konusu patronu Randall'a açılmıştı. Ama yeni bir iş en erken ertesi yıl başlayacaktı. Rosie'ye aksilik ettiği için işten atmak olmazdı. Üstelik elde ettiği ilk ışın resimleri gitgide daha güzel oluyordu. Yalnız sarmallardan hala hiç hoşlanmıyor ve şeker fosfat iskeletinin molekün dışında olduğunun kanıtları bulunduğunu öne sürüyordu. Bu tezin bilimsel bir temeli var mıydı? Bunu kestirmek hiç kolay değildi. Francis ile ikimizin deneysel verilerden uzak tutulduğumuz sürece yapabileceğimiz en iyi şey zihnimizi açık tutmaktı. Böylece ben de seks hakkındaki düşüncelerime döndüm. 21. Artık Clare Kolej'de oturuyordum. Cavendish'e vardıktan kısa bir süre sonra Max beni araştırma öğrencisi olarak Clare Kolej'e aldırmıştı. Yeni bir doktora çalışmasına girişmek saçmalıktı ama ancak böyle bir hileyi kullanırsam kolej lojmanlarından yararlanabilirdim. Claire hiç beklemediğim kadar güzel bir seçimdi. Çok güzel bir bahçesi vardı ve Cam nehrine bakıyordu. Üstelik daha sonra öğreneceğim gibi bu kolej Amerikalılara karşı özellikle nazikti. Bu fırsat doğmadan önce neredeyse Joseph's Kolej'de takılıp kalıyordum. Böyle geç başvurunca Max ve Jean küçük kolejlerden biri tarafından kabulümün çok daha kolay olacağını düşündüler. Çünkü bu kolejlerin Trinity veya King's gibi zengin, prestijli, büyük kolejlere nispeten daha az araştırma öğrencileri vardı. Max Jesus'ta öğretim üyesi olan fizikçi Dennis Wilkinson'a kolejinde boş bir yer olup olamayacağını sordu. Ertesi gün Dennis kolejin beni alacağını haber verdi. Öğrenci kaydında gerekli işlemleri öğrenmek için bir randevu ayarlayacaktım. Ne var ki Jesus'un yöneticisiyle yaptığımız konuşma beni başka yerlere denemeye zorladı. Öyle görünüyordu ki Jesus'un çok az sayıdaki araştırma öğrencisi bulunması kürekçilikteki ünüyle ilgiliydi. Hiçbir araştırma öğrencisine orada oda vermiyorlardı. Jesus'a kaydolmakla elime geçecek tek şey almaya zaten niyetli olmadığım doktora için harç ödemek olacaktı. Claire'de ise yönetici Nick Hammond yabancı araştırma öğrencileri için daha pembe bir tablo çiziyordu. İkinci yılımda koleje taşınabilecektim. Üstelik Claire'de karşılaşabileceğim pek çok Amerikalı araştırma öğrencisi olacaktı. Cambridge'deki ilk yılımda Tennis Court Road'da Kendrew'lerle oturduğum için kolej hayatını hiç tatmamıştım. Kaydolduktan sonra yemek salonuna orada pek kimseyle karşılaşamayacağımı anlayıncaya kadar sık sık gittim. Çoğu akşam kahverengi bir çorba, lif lif olmuş bir et ve ağır bir tatlı veriyorlardı. Bu yemeği yiyene kadar geçen 12 dakikada da biriyle tanışmam pek olası değildi. Cambridge'deki ikinci yılımda Clare'deki Memorial Court adlı avluda R bölümüne taşındığım zaman da kolejin yemeklerini boykot etmeye devam ettim. The Wim lokantasında kolejdekinden çok daha geç saatlerde kahvaltı yapmak mümkündü. The Wim 3,5 şiline The Times'ı okumak için yarı sıcak bir yer veriyor. Etraftaki masalarda da yayvan kasketli Trinity'li tipler Telegraph veya News Chronicle'ın sayfalarını çeviriyorlardı. Şehirde doğru düzgün akşam yemeği bulmak daha da ustalık istiyordum. Arts veya Bed Otel'e ancak özel günlerde gidebilirdim. Odile'nin veya Elizabeth Kendrew'un beni akşam yemeklerine çağırmadığı günlerde yöresel Hint veya Kıbrıs lokantalarında yemek yiyerek kendimi zehirliyordum. Midem ancak Kasım başına kadar dayanabildi. Her akşam şiddetli mide ağrıları çekmeye başladım. Karbonat veya süt de hiç fayda vermiyordu. Elizabeth bir şeyim olmadığı konusunda bana güvence veriyordu. Yine de Trinity Caddesi'nde bir doktorun muayenehanesine gittim. Doktor yemeklerden sonra içmem için içi beyaz sıvı dolu büyük bir şişe verdi. 2 hafta sonra şişeyi boşaltıp doktora gittiğimde ülserden korkuyordum. Bir yabancının mide ağrılarının ısrarla devam etmesi doktoru hiç de acındırmadı. Sokağa çıktığımda elimde yine o beyaz şeyden almamı yazan yeni bir reçete vardı. O akşam Crick'lerin yeni aldıkları evlerine uğradım. Odile ile biraz dedikodu yaparsam ağrılarımı unutacağımı sanıyordum. Crick'ler Green Door'u terk ederek Portugal Palace'ta daha geniş bir yere taşınmışlardı. At katlardaki kasvetli duvar kağıtları gitmişti. O değil bir banyosu bile olacak kadar geniş olan bu yeni eve perde yapmakla meşguldü. Bana bir bardak ılık süt verdikten sonra Peter Pauling'in Nina'yı keşfetmesine konuşmaya başladık. Nina, Max'ın evinde çalışan genç Danimarkalı kızdı. Daha sonra Camille'i, Pop Priopor'un işlettiği daha kaliteli pansiyonla nasıl ilişki kurabileceğim konusu gündeme geldi. Pop'un yemekleri koleji yemek salonundan daha iyi değildi. Ancak İngilizcelerini ilerletmek için Cambridge'e gelen Fransız kızlar vardı orada. Pop'ta akşam yemeği için dost doğrudan bir yer istenemezdi. Odile ve Francis bunun yerine kapıdan içeri bir adım atmak için en iyi yolun Pop'tan Fransızca dersleri almak olduğunu düşünüyorlardı. Pop'un ölen kocası savaştan önce Fransızca profesörlüğü yapmıştı. Pop'un hoşuna gidersem şarap partilerinden birine çağrılabilir ve oradaki yabancı kızlarla tanışabilirdim. Odile Pop'a telefon etmeye söz verdi. Böylece derse ayarlanıp ayarlanamayacağını öğrenecekti. Bisikletle koleje dönerken yakında mide ağrılarımın geçmesi için bir neden olabileceğini düşünüyordum. Odama döndüğümde yatağa girmek için hazırlanmadan önce ateşi yaktım. Bunu yapmasaydım soğukta ağzımdan buğular çıkmasını engelleyemeyecektim. Parmaklarım doğru dürüst yazamayacak kadar üşümüştü. Ateşe iyice sokuldum. DNA zincirlerinin şöyle güzel ve aynı zamanda bilimsel şekilde nasıl kıvrıldıklarını hayal ediyordum. Ne var ki kısa bir süre sonra moleküler düzeyde düşünmekten vazgeçerek çok daha kolay bir yola saptım ve DNA, RNA ve protein sentezleri arasındaki ilişkileri konu edinen biyokimya makaleleri okumaya başladım. O sırada elimizde bulunan tüm kanıtlar beni DNA moleküllerinin üzerinde RNA zincirlerinin geliştiği kalıplar olduğuna inandırdı. Muhtemelen RNA zincirleri de protein sentezleri için kalıplar oluşturuyorlardı. Deniz kestaneleri kullanılarak elde edilmiş bazı veriler biraz bulanık olmakla birlikte DNA'nın RNA dönüşümü olarak yorumlanıyordu. Ancak ben DNA moleküllerinin bir kez sentezlendiğinde son derece sabit olduğunu gösteren başka deneylere güvenmeyi tercih ediyordum. Genlerin ölümsüzlüğü fikri bana daha doğru geliyordu. Masamın önündeki duvara üzerinde DNA'dan RNA, RNA'dan protein yazılı bir kağıt astım. Bu oklar hiçbir kimyasal transformasyonu göstermiyor. DNA moleküllerindeki nükleotit dizilişinden proteinlerdeki aminoasit dizilişine genetik bilginin aktarılma yönünü veriyordu. Nükleik asitler ve protein sentezi arasındaki ilişkiyi kavradığımı düşünerek memnun olmuştum. Bu arada uyuyakalmışım. Ne var ki sabahleyin buz gibi bir odada giyinmenin ürpertisi beni kendime getirdi. Hiçbir slogan DNA yapısını çözmenin yerini alamazdı. Bu yapıyı bilmeksizin Fransız'a yakındaki pub'da karşılaştığımız biyokimyacıları olsa olsa biyolojide kırpmışlıklığın temel önemini hiç kavramadığımızı ikna edebilirdik. Üstelik Fransız kıvrımlı sarmallar hakkında ben de bakteriyel genetik hakkında düşünmeyi bıraktığımızı, DNA konusunda 12 ay takıldığımız yerdeydik hala. Eagle'da öğle yemekleri genellikle DNA'dan söz edilmeksizin geçiyordu. Ama yemekten sonra nehir boyunda yaptığımız yürüyüşlerde bir an için bile olsa DNA sözü araya mutlaka karışıyordu. Birkaç seferinde hevesimiz sonradan ofise döndüğümüzde yeniden kalıplarla uğraşacak kadar arttı. Fakat Francis bize bir an için umut veren fikrin hiçbir işe yaramayacağını hemen görüyordu. Daha sonra da yeniden hemoglobin X ışını fotoğraflarını incelemeye dönüyordu. Bu fotoğraflara dayanarak tezini tamamlayacaktı. Pek çok defalar yarım saat için işi tek başına sürdürmeye çalıştım. Ancak Francis'in güven veren gevezelikleri olmaksızın üç boyutta düşünemediğim açığa çıkıyordu. Bu yüzden ofisimizi Peter Pauling ile paylaşmaktan hiç şikayetçi değildim. O zaman Peter House pansiyonda kalan Peter, John Kendrew'un araştırma öğrencisiydi. İnsan daha fazla çalışamayacak duruma geldiğinde Peter'la Avrupalı, İngiliz ve Kaliforniyalı kızların meziyetlerini tartışabilirdi. Peter aralık sonunda bir öğleden sonra yüzünde geniş bir sırıtma ile odaya girdi ve ayaklarını masasının üzerine uzattı. Elinde Peter House'a öğle yemeğine giderken aldığı mektup vardı. Mektup babasından geliyordu. Her zamanki aile dedikodularının yanı sıra uzun zamandan beri korkuyla beklediğimiz haber verdi. Linus, DNA için bir yapı oluşturmuştu. Çalışmanın hangi aşamada olduğundan söz edilmiyordu. Bu yüzden Francis ile aramızda mektuptan her söz açıldığında hayal kırıklığımız ve sabırsızlığımız daha da artıyordu. Francis o zaman büyük bir entelektüel hevesle Linus'un yaptığını yeniden yapabileceğini umuyor, yüksek sesle düşünmeye ve odayı arşınlamaya başlıyordu. Linus, bize ne yaptığını bildirmediği sürece sonucu biz de bağımsız olarak bulup aynı zamanda açıklayarak başarıya ortak olabilirdik. Çay için üst kata çıkıp Max ve Jean'a mektuptan söz edene kadar önemli hiçbir şey elde edememiştik. Burak da kısa bir süre için orada bulunuyordu. Fakat hiçbirimiz İngiliz laboratuvarlarının Amerikan laboratuvarları karşısında bir kez daha yenilgiye uğramak üzere olduğunu söyleyerek keyfini kaçırmak istemedik. Kakaolu bisküvileri atıştırırken Jean, Linus'un yanılmış olabileceğini söyleyerek bizleri neşelendirmeye çalışıyordu. Hem Linus henüz Morris'in ve Rosie'nin resimlerini görmemişti ki. Yine de biz içimizde Linus'un herhalde yanılmadığı sezgisini taşıyorduk. 22. Noel'den önce Pasena'dan başka haber çıkmadı. İçinde bulunduğumuz telaşlı ve üzüntülü hal yavaş yavaş geçiyordu. Pauling gerçekten heyecan uyandırıcı bir çözüm olsaydı uzun süre gizli kalamazdı. Doktor öğrencilerinden biri mutlaka modelin nasıl olduğunu bilirdi. Gerçekten belirgin biyolojik sonuçlar olsaydı söylentisi bize çabuk ulaşırdı. Hatta Linus doğru yapıya yaklaşmış olsa bile gen replikasyonunun sırrının çözümüne yaklaşması olasılığı zayıftı. Ayrıca DNA kimyası konusunda düşündükçe Linus'un King's'teki çalışmaları hiç bilmeden yapıyı çözmesi bile olanaksız görünüyordu. Noel'de kayak tatili için İsviçre'ye giderken Londra'dan geçiyordum. Morris'e Pauling'in aynı konuda çalıştığını söyledim. Linus'un DNA saldırısı acil bir durum yaratmıştı. Bu durumda Morris'in Francis ve benden yardım isteyeceğini umuyordum. Morris, Linus'un ödülü çalma şansı olduğunu düşündüyse bile hiçbir şey söylemedi. Daha önemli bir haberi vardı. Rosie'nin King's'teki günleri sayılıydı. Rosie Morris'e yakında Birkbeck Kolej'de Bernal'ın laboratuvarını geçmek istediğini söylemişti. Üstelik Morris'in şaşkınlığına ve rahatlamasına neden olan bir şey daha demişti. DNA problemini beraberinde götürmeyecekti. En sonunda Rosie'nin hayatından çıkmasıyla Morris'te yapı için elinden gelen en kapsamlı araştırmayı yapabilecekti. Ocak ortasında Cambridge'e döndüğümde hemen Peter'ı aradım. Evden aldığı son mektuplarda ne söylendiğini merak ediyordum. DNA'ya kısaca değinilmesi dışında hemen hepsi aile dedikodularıydı. DNA ile ilgili bir bölüm vardı, o da açık değildi. DNA konusunda bir taslak hazırlanmıştı ve bir kopyası yakında Peter'a gönderilecekti. Mektupta modelin nasıl olduğuna ait en ufak bir ipucu yoktu. Bu müsveddenin gelmesini beklerken bakterilerin cinsiyeti konusunda görüşlerimi yazarak sinirlerimi kontrol etmeye çalışıyordum. Zermatt'taki kayak tatiliminin hemen sonrasında Milano'da Cavalli ile yaptığım kısa bir ziyaret bakterilerin birleşmeleri konusundaki düşüncelerimin doğru olabileceğini ortaya koyuyordum. Lederberg'in de kısa sürede aynı ipucunu görebileceğinden korkarak Bill Hayes ile ortak bir makale yayınlamak için sabırsızlanıyordum. Ancak Şubat'ın ilk haftasında Pauling'in yazısı Atlantik'in öteki yakasından geldiğinde yazımın taslağı son halini almamıştı. Aslında Cambridge'e biri Sir Lawrence'e diğeri Peter olmak üzere iki kopya gönderilmişti. Brown tepkisi yazıyı alınca bir kenara koymak olmuştu. Brown Peter'da da bir kopya olduğunu bilmeyerek yazıyı Max'ın ofisine indirmekte tereddüt ediyordu. Francis yazıyı görünce yeni bir yarışa girişecekti. Halbuki şimdiki programa göre Francis'in kahkahasına 8 ay daha katlanması yetecekti. Tabii tezini zamanında bitirirse. Daha sonra Crean, Brooklyn'e gitmesiyle en azından bir yılbaşını dinleyebilecekti. Sir Lawrence Crean, aklını test çalışmalarından çelip çelmemeyi düşünürken biz de Francis ve Peter'ın öğle yemeğinden sonra getirdiği kopya üzerinde uğraşıyorduk. Kapıdan girerken Peter'ın yüzü bir şeyler açıklıyordu. Her şeyin kaybedildiğini öğrenme olasılığı içimi korkuyla doldurdu. Ne Francis ne de ben daha fazla gerileme dayanamazdık. Bunun üzerine Peter modelin şeker fosfat iskeleti ortada olan üç zincirli bir sarmal olduğunu söyledi. Bu geçen yıl yarıda bıraktırılan çalışmamıza o kadar benziyordu ki Brock bizi engellemeseydi şimdi üstünlüğü bizim elde etmiş olabileceğimizi düşündüm. Francis'in istemesine fırsat bırakmadan yazıyı Peter'ın cebinden çekerek okumaya başladım. Özet ve girişi hemen okuyup geçerek esas atomların yerini gösteren rakamlara geldim. Yazıda yanlışlar bulunduğunu başında anladım. Buna rağmen resimlere dakikalarca bakana kadar hatanın ne olduğunu belirleyemedim. Ancak ondan sonra Linus'un modelinde fosfat gruplarının iyonlaşmamış olduğunu gördüm. Her grubun bağlı bir hidrojen atomu vardı ve bu yüzden de elektrik yükü yoktu. Bir bakıma Pauling'in nükleik asidi hiç de asit değildi. Üstelik yüksüz fosfat grupları modelin önemsiz bir ayrıntısı da değildi. Hidrojenler birbiri etrafında dönen zincirleri bir arada tutan hidrojen bağlarının bir parçasıydılar. Hidrojen atomları olmasa zincirler derhal birbirinden ayrılacak ve yapı ortadan kalkacaktı. Nükleik asit kimyası hakkındaki tüm bilgin fosfat gruplarında bağlı hidrojen atomları bulunmadığı yolundaydı. Şimdiye kadar hiç kimse DNA'nın orta kuvvetli bir asit olduğundan kuşkuya düşmemişti. Bu yüzden fizyolojik koşullarda negatif yüklü fosfat gruplarını nötralize etmek için bu grupların çevresinde her zaman sodyum veya manezyum gibi pozitif yüklü iyonlar bulunacaktı. Fosfatların sıkıca bağlı hidrojen atomları varsa bu tür iyonların zincirleri bir arada tuttuğuna ilişkin düşüncelerimizin hiçbir anlamı kalmazdı. Bununla birlikte dünyanın en dirayetli kimyacısı Linus tam tersi bir sonuca varmıştı. Francis de Pauling'in geleneğe aykırı kimyası karşısında aynı şaşkınlığa düşmüştü. O zaman ben daha rahat nefes almaya başladım. Artık oyun dışı kalmadığımızı anlamıştım. Ancak hiçbirimiz Linus'u bu hataya götüren basamakların en ufak bir ipucunu elde edemedik. Bu hatayı bir öğrenci yapsaydı Caltech'in kimya fakültesinde tutulmazdı. Bu yüzden Linus'un modelinin çok büyük moleküllerin asit baz özelliklerinin belki de bizim bilmediğimiz devrimci bir şekilde yeniden değerlendirilmesinden kaynaklandığını düşündük. Ne var ki yazının üslubu kimyasal teoride böyle bir atılımı akla getirmiyordu. Birinci sınıf bir teorik hamleyi gizli tutmanın da hiçbir nedeni olamazdı. Böylece bir teorik atılım gerçekleşmiş olsaydı, Linnaeus'un biri yeni teorisine, diğeri de teorinin DNA yapısını çözümlemede nasıl kullanıldığını anlatan iki yazı yazması gerekirdi. Yapılan hata o kadar inanılmaz bir hataydı ki, bunu birkaç dakikadan fazla gizleyemedim. Haberi vermek üzere Roy Markham'ın laboratuvarına koştum. Aynı zamanda Linnaeus'un kimyasının kuşku uyandırıcı olduğu konusunda daha kesin güvence istiyordum. Markham bir devin üniversitede okutulan kimyayı unutmuş olmasından pek keyiflendi. Burada Cambridge'in büyük adamlarından birinin de bir seferinde basit kimyayı nasıl unutmuş olduğunu anlatmadan geçemedi. Ben daha sonra organik kimyacıların yanına gittim. Burada da DNA'nın asit olduğunu söyleyen cesaret verici sözler işittim. Çay saatinde yine Cavendish'teydim. Francis, John ve Max'a Atlantik'in bu yakasında artık zaman kaybedilmemesi gerektiğini anlatıyordu. Linus hatası ortaya çıkınca doğru yapıyı elde edene kadar çalışacaktı. Şimdi ümidimiz kimyacı arkadaşlarının Linus'un zekasıyla her zamankinden de fazla büyülenmiş olmaları ve modelin ayrıntılarını araştırmaya girişmemeleriydi. Yazı Proceedings of the National Academy'ye gönderilmişti. En genç Mart ortasında dünyaya yayılacaktı. O zaman hatanın anlaşılması birkaç gün bile almazdı. Linus'un bütün zamanını vererek DNA ile uğraşmaya başlamasına kadar 6 ayımız vardı. Morris'in uyarılması gerekiyordu fakat kendisine hemen telefon etmedik. Francis'in konuşma temposu yüzünden Morris, Pauling'in hatasını tüm ayrıntılarıyla kendisine anlatmamıza fırsat bırakmadan konuşmaya son verebilirdi. Birkaç gün içinde Bill Hayes'i görmek üzere Londra'ya gidecektim. En doğru olanı Rosie ve Morris'in görmesi için yazıyı yanımda götürmekti. O gün son saatlerin verdiği heyecan daha fazla çalışmamızı olanaksız hale getiriyordu. Francis'le birlikte Eagle'a gittik. Pub'ın kapıları o akşam için açılır açılmaz Pauling'in başarısızlığı şerefine kadeh kaldıracaktık. Sherry içmekten vazgeçip Francis'in viski ısmarlamasına izin verdim. Aleyhimize olan birçok olasılık vardı ama Linus da henüz Nobel'ini kazanmamıştı.
Ayrım sonu.